Siz de tarihin derinliklerinden günümüze kadar ulaşan metinleri okuduğunuzda anlatılmaya çalışılan konunun daha derinine inmek için çaba sarf ediyor musunuz? Cevabınız evetse büyük ihtimalle aynı biçimde düşünüyoruz. Herhangi bir döneme ait metni anlamaya çalışırken, dönemin insanını, konuştuğu dil yapısını, birbirleriyle iletişim kurarken kullandıkları jargon ve deyimleri, yaşayış biçimlerini ve hatta yaşadıkları bölgenin coğrafi yapısını düşünerek okumak, o metni anlamaya çalışırken daha sağlıklı olacaktır. Diğer türlü, geçmişte yazılmış olanlar, günümüzde birçoğumuza anlamsız gelebilir. Şimdi Kur'an'daki 68. sureyi açalım. Kalem suresini. Huruf-u mukattalardan birini göreceksiniz. Nun. Huruf-u mukattalar, dinle ilgilenen kişilere göre muammadır. Hemen hemen her alimin bu konu hakkında bir fikri vardır. Fikri olmayanlara göre ise bunlar Allah ile peygamberi arasında şifreli bir takım harflerdi. Fark ettiğiniz gibi biz klasik söylemlere sürekli şüpheyle yaklaşıyoruz. Bu konuda da aynı şekilde davranacağız. Hazır mısınız? Konumuz Lut kavmi. Resimde gördüğünüz bu büyük balığa dikkatli bakın. Bu dev balığın lakabı Bahamut. İçinde bulunduğu dev deniz de Hokka'dır. Kalem suresinde geçen kaleme andolsun ve Kehf suresi 109. ayette bahsedilen deniz işte bu resimdeki denizdir. Yani Hokka. Dini metinlere göre önce söz vardı, yani kelam. Sonra kalem ve hokkayla yasalar yazıldı. Tora, Bakara, inek ve bu anlayış Musa'dır. İslam tarihine göre Hıra mağarasında vahiy ile muhatap olan Muhammed, korkup Varaka'nın yanına götürüldüğünde Varaka kendisine "Bu Musa'ya gelen Nomos'tur" demişti.
Bu sana gelen, Musa'ya gelen Nomos'tur.
Yani namus. Yani töre. Genel anlamda öküz, boğa veya inek, yasa, torah, töre demektir. Zaten Kur'an'da da Bakara suresini okursanız genel olarak günlük yaşam kuralları, bir toplumun birlikte yaşaması için gerekli yasaları okursunuz. Toprakla ilgilenen toplumların genel sembolü budur. Hindistan'da da ineğin kutsal sayılması aynı sebepten. Yasalar kutsaldır. Şimdi resme daha dikkatli bakın. Gördüğünüz gibi öküzün yani yasanın üzerinde dünya var. Bir kaya şeklinde. Bu arada İsa'nın sembolünün de kaya olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yasa tüm yeryüzünü ve malikleri yani melekleri taşır. Melaike kuvvetler demektir. Kimi yorumculara göre bu kuvvetler yeryüzü yasaları, yer çekimi, rüzgar, suyun kaldırma kuvveti gibi fizik kanunlarıdır ve tüm bunlar insanlığın emrine sunulmuştur. Başka bir ifadeyle, yaratılış sahnesinde melaike yani melekler, insana secde ettirilmiştir. Elbette bu dinsel metinlerin anlatımı. Ancak gerçek hayatta da durum pek farklı değil. Dünyanın malikleri de yasaları oluşturur ve dünyayı taşırlar. Hatta kimileri onları göklerden bir kuvvetin gönderdiğine inanır.
Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.
Tarih boyunca yazılan metinlerde yönetici koltuğuna yani tahta oturan kişilerin, kralların göklerle bağlantılı olduğu anlatılmıştır. Onlar Tanrı'nın birer lütfu, Tanrı'nın yeryüzündeki elçileri ve temsilcisidirler. Bazılarına göre dini metinleri ancak bu şekilde okursak düzgün biçimde anlayabiliriz. Bu gördüğünüz resim Ebu Yahya bin Zekeriya İbn Muhammed el-Kazvini tarafından çizilmiştir. hadis külliyatındaki bilgilere ithafen çizildiği açıkça ortada. El-Kazvini, İslam tarihinde sahabe diye anlatılan Enes bin Malik'in torunudur. İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadise göre Muhammed'e şu şekilde sormuşlar. Ey Allah'ın elçisi, dünya ne üstündedir? O da, dünya öküz ve balığın üzerindedir diye cevaplamıştı. Bir başka rivayette bir defa öküzün üzerindedir demiş. Başka bir zamanda da balığın üzerinde. Tüm bu ifadeler bazı yorumculara göre dünyanın astrolojik konumu ile ilgili açıklamalardır. Bir diğer hadiste şöyledir. Dünya öküzün boynuzları üzerindedir. Öküz başını sallayınca depremler olur. Anlatılmak istenen, tüm dünya yazılmış anayasalarla yönetilir. Ve yönetici bu yasalara uymazsa, hakkaniyetli davranmazsa, dünya düzeni çöker. Kargaşa hakim olur. Rivayetlere göre El-Kazvini bu resmi Behbi Münebbih'in anlattıklarına istinaden çizmişti. Aktarılan rivayetlere göre Vehb'in babası Münebbih, Muhammed'in askerlerinden biriydi, Horasanlıydı. Ve Yemen'e yani o zamanki Aksum Krallığı'na göç etmişti. Uyruğunun orijinali Pers'tir yani İranlı. Bütün bu bilgilerden anladığımız kadarıyla kendisi dönemin gözde mesleklerinden biriyle meşguldü. Ganimet karşılığı savaşan paralı bir askerdi. İşte bu paralı askerin oğlu Vehb bin Münebbih, aslına bakarsanız Orta Doğu tarihi açısından önemli bir kişiliktir. Mezmurları Arapçaya yazı olarak dönüştüren ilk kişiydi. Ondan önce sadece sözlü olarak aktarım vardı. Ya da bu metinler farklı dillerin alfabeleriyle yazılıyordu. İşte bu resimdeki balığın adı Nun'dur. O meşhur Hokka'daki Tanrı'nın sözlerine karşılık tükenen denizde yüzen balık. Bu dev balığın bir diğer adı da Lutia, künyesi Balhut, lakabı da Bahamut'tur. Nun aynı zamanda yine dini metinlerde Yunus'u yutan balık olarak da biliniyor. Dini metinleri alegorik anlatımlar olarak kabul edersek Yunus'u hapseden kanunun simgesidir. Eski tarihlerde Ninova'da hüküm süren Asur devletinin bayraklarında ve filemalarında kullandığı şekil balıktı. Yunus'u balığın yutması ve balığın karnında belli bir süre kaldıktan sonra dışarı çıkması, dönemin yönetimi tarafından hapsedildiğini ve mevcut otoriteye karşı geldiğini anlatıyor olabilir. Literatürde iki enstrüman türünün önemi büyüktür. Biri sufilerin vazgeçilmezi ney, yani kamış, diğeri telli ve yaylı çalgılar. Arapça üflemeli çalgıların tamamına mizmar denir. Davud'un çalgısı budur. Davud ilahilerini mizmarla okur. Mezmurlar adı buradan gelir. Suda yetişen kamıştan yapıldığı için bununla okunanlar ilahi kabul edilir. Çobanların sürüyü yönettiği çalgıdır. Bir diğer deyişle sürgün liderinin yani kılavuzun elindeki yönlendirme aracıdır. Tarih boyunca yaşanan sürgünler işte bu çalgıyla yönetilmiştir. Bir diğer enstrüman türü yaylı ve telli çalgılardır. Su ile değil ateşle bağdaştırılır. Bu enstrümanla okunanlar insanın içindeki hırs, şehvet ve keyfi duygularla okunur. Yani şeytanın çalgısıdır. Bu yüzden ilahi değil, haramdır.
Kimin hukukuna uyacağız? Sen ürettiğin hukuka mı? Ben ürettiğim hukuka mı? İçimizden birisinin verdiği emirlere mi uyacağız? Kime uyacağız diye sorulursa deniliyor ki, yani bu işin felsefesinde bu yatıyor. Görünmeyen bir gücün kurallarına uyacağız.
Allah'ım. Ha.
Hammurabi kanun metinlerinde entum, naditum, sal zikrum, kadistum, kalmasitum, sugitu gibi ünvanlar taşıyan ve farklı statülere sahip bir rahibeler sınıfının olduğu görülmektedir. Bunların her biri birbirinden farklı görev ve fonksiyona sahipti. Ayrıca Babil öncesi Mezopotamya toplumlarında da rahibe sınıfının olduğu biliniyor. Örneğin Akkad devletinin kurucusu olan Kral Sargon'un annesinin bir tapınak rahibesi olduğu ve belgelenmiş çivi yazılarında annesinin durumunu özellikle belirttiği görülmektedir. Sargon, günümüze ulaşmış olan şiirinin dizelerine ''Ben Agade'nin kralı Büyük Kral Sargon, annem yüksek bir rahibeydi'' şeklinde başlamaktadır. Bu sınıftan kadınların katip yani yazıcı olarak uzun süre çalıştıkları da kayıtlar arasındadır. O yüzden kendilerine ''Nun'' da denir, yani yazıcılar. Kelam, kalemle yasaya dönüşür. Yasa, yani kanun. Kanun, bir topluluğu yönetmek, topluluğun bir arada yaşayabilmesi için ortaya konulan hükümlerin ve bu hükümlerle ve yasalarla örtülmüş toplumun prensiplerin tamamına verilen isimdir. Benzer bir kelimeyi de mecnun olarak gösterebiliriz. Aklını yönetecek davranışların ve yasaların örtülü olduğu ya da kim tarafından yazıldığı bilinmeyen kişilere mecnun diyoruz. Cinler tarafından yönetilen kişiler. Yani kimin yönettiği bilinmeyen kişiler. Nun kısaca yönetim için yazılmış yasalar olarak özetlenebilir. Peki bu yasalar din adamlarının iddia ettiği gibi Tanrı'nın ortaya koyduğu yasalar mı olmalı? Yoksa insanlar laik bir düzen içerisinde kendi yasalarını oluşturup kendi kendilerini yönetebilirler mi? Kanun aynı zamanda çok yakından tanıdığımız bir enstrümanın da adıdır. Müziğe ait belli prensiplere göre çalınması gerektiği için bu ismi aldığı düşünülüyor. Kanun, Farabi tarafından icat edilen telli bir çalgıdır. Antik çağda Mısır ve Sümerliler tarafından kullanıldığını gösteren bazı tarihi belgelerden başka eski bir Arap rivayetine göre de kanunu İbni Hallega'nın icat ettiği ve bu bilginin Horasanlı Bernek ailesinden olup Musul'un genelde Türklerin yaşadığı İbril şehrinde doğduğu söylenmektedir. Ancak bu enstrümanla ilgili bütün bu prensipleri bir araya getiren kişi İslam'ın altın çağında yaşamış filozof, gökbilimci, mantıkçı ve müzisyen olan Farabi'dir. Türk mitolojisinde Korkut Ata kopuzun mucididir. Ancak o da kopuz yapmayı şeytandan öğrenmiştir. Yine bu mitolojiye göre Baba Kambar, müzikle uğraşanların koruyucusu ve piridir. Bir şarkıda da denildiği gibi Kambar Ata, gölün ve yolun sahibi olarak tasavvur edilir. Türkmenlerdeki Dutar adlı çalgının yaratıcısıdır. Aslında Kambar Ata günümüzde hala yaşıyor. O yüzden kullandığımız gündelik dilde bile hala kambersiz düğün olmaz diyoruz. Şimdi size bir başka enstrümandan bahsetmek istiyorum. Bu enstrümanın adı lut. Bizim bildiğimiz udun 26 perdeli olanı. Türkçesi lavta. Arapça livata kelimesinden devşirilmiş olduğu söylenebilir. İlk çağda Sümerler, Babilliler, Romalılar ve Yunanlar da bu sazın ilkel şekline rastlandı. Daha sonraları Araplar tarafından geliştirildi ve Endülüs Emevileri döneminde İspanyollara, oradan da batıya yerleşti. Daha önce de belirtildiği gibi bu resimdeki balığın bir diğer adı bazı kültürlerde ilginç bir şekilde Lutia'dır. Müzikle ilgileniyorsanız mutlaka duymuşsunuzdur. Telli ve yaylı enstrümanları yapan, üreten, tamir eden kişilere luthier denir. Özellikle eskiden lut enstrümanını yapanlara denirdi ancak bu isim günümüze kadar ulaştı ve şu anda tüm telli çalgıları kapsıyor. Din anlayışında neden özellikle telli ve yaylı çalgıların haram olduğu konusunu bununla alakalı olarak düşünebiliriz. Çünkü din adamlarına göre kanunlar yani yasa Tanrı tarafından yazılmış olmalıydı. Tarih boyunca kendi kanunlarını yazan ve kendi kendilerini yönetmek isteyen toplumlar öte dünya sömürüsünün ellerinden alınacağını düşünen ve bunun endişesini taşıyan din adamları tarafından lanetlenmiştir. Bütün bu bilgilerdeki literatürün tesadüf veya sözcük benzerliği olması mümkün olabilir mi? İşte Lut'un halkı, yani Sodom ve Gomorra çevresindekiler tamamen bu konuyla alakalı bir topluluk olabilir. Yahudi kaynaklarında Sodom'un günahının cinsel taşkınlıktan çok adaletin saptırılması, cinayet, hırsızlık, yetime, yoksula ve yabancıya zulüm, kibir ve kıskançlık olduğu ifade ediliyor. Bu halk, kendi kanunlarını ortaya koyup, kendi kendini yönetmeye çalışan bir halktı biçiminde düşünmemiz için artık bir nedenimiz var. Dini metinlerdeki hadlerini aştılar suçlaması da bu şekilde yorumlanabilir. Belki de dinlerin ortaya koyduğu, Tanrı'dan geldiği iddia edilen yasaları tanımadılar ve belki de tarihte göklerden geldiği iddia edilen yasayı ilk reddeden milletlerden oldular. Belki yazdıkları ve meclislerinde oyladıkları kanunlar arasında aynı cinsin evlenmesi gibi maddeler de bulunuyordu. Tıpkı günümüzdeki bazı ülkeler gibi. Hollanda, Belçika, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı eyaletler, Arjantin, Uruguay, Brezilya, Kanada, Güney Afrika, Yeni Zelanda. Günümüzde anayasalarında bu tip uygulamalara izin veren bu devletlerde yaşayan halkların tamamına eşcinsel diyebilir miyiz? Elbette hayır. Peki konu Lut halkı olduğunda neden bu şekilde düşünüyoruz? Ya da neden bu şekilde düşünmemiz isteniyor? Bu saydığımız ülkelerin başına deprem, sel, tsunami, yangın gibi felaketler geldiğinde zaten eşcinsel evliliğe izin veriyorlardı. Başlarına ne felaket geldiyse bu yüzden geldi biçiminde bir yorum yapabilir miyiz? Tabii ki hayır. Acaba Lut'un kavmi hakkında bize öğretilen, yalan yanlış, taraflı anlatılan, tek taraflı anlatılan bilgiler yüzünden mi bu şekilde düşünüyoruz? Bütün bir halk eşcinsel olabilir mi? Bu mantığa ters değil mi? Seküler bir ülkede Tanrı yasası olarak iddia edilen metinleri anayasadan saymayan, kendi yazdıkları kanunlarla kendi oluşturdukları mecliste varlığı iddia edilen bir kuvvet tarafından değil, kendi seçtikleri denetlenebilir kişiler tarafından yönetilmek istenen kesimi düşünün. Tırnak içinde iki sarhoşun yazdığı yasayla yönetilmek istenen herkes, hayatının eksenine dini yerleştiren kesim tarafından ensest yanlısı, eşcinsellik savunucusu, din iman tanımayan ahlaksızlar gibi kavramlarla tanımlanır. Bu yaklaşım günümüzde bile hala devam ediyor. Gökten indiği sanılan kitaplardaki kanunlar yerine kendi yazdığın kanunlarla yönetilmek istiyorsan, her gün içen, içki masasından kalkmayan, ensest ilişkiyi, eşcinsel ilişkiyi savunan ahlaksızlar olarak yaftalanıyor olabilirsin. İngilizce'de bulunan ve aynı türden çokluk ifade eden lot kelimesine ilham olan lut veya Arapça'da oğlancı olarak kullanılan luti kelimesi etimolojisini tarihte lut diye anlatılan kişiden alsa da lutun böyle bir insan olabileceği kabul görmez. Evet, Lut kavminin adının ya da Lutier adının buradan geldiğini, Lut Gölü civarında yaşayan halkın tamamen Lutier, yani kendi kanunlarını yazıp kendi kanunlarıyla yönetilmek istenen laik bir halk olabileceğini düşünebiliriz. Klişe biçimde alıştığımız gibi dinciler tarafından toptan olarak eşcinsellikle suçlanmış oldukları kuvvetle muhtemeldir. Bunu anlayabilmek için kendi yaşamınıza bakın. Bugün yaşadıklarımızı gözünüzün önüne getirin. Kendi inançlarıyla örtüşmeyen topluluklara tarih boyunca attıkları iftiraları, yaftalamaları, suçlamaları gözünüzün önüne getirin. Dini hayatının merkezine koyanların genel davranış biçimi günümüzde bile böyle değil mi? Tıpkı 99 yılında yaşanan depremde hayatını kaybedenleri fuhuşa bağlayan yobaz dinciler gibi, Lut Gölü çevresinde yaşayan halk da Tanrı kanunu diye iddia ettikleri metinleri savunanlar tarafından bu biçimde anlatılmış ve günümüze kadar aktarılmış olamaz mı? Daha önce bahsettiğimiz gibi bütün bu hikayeler tek taraflı anlatıldı.